Kur'an'da 18. sırada yer alan bir surenin huzurundayız. Sure Kehf adını alır. Surenin konusu itibariyle eğer bizim tarafımızdan değerlendirilmesi ve de isimlendirilmesi mümkün olsaydı ben şahsen Gençlik Suresi demeyi tercih ederdim. Ama biliyorum ve inanıyorum ki sureler hem Peygamberimiz döneminde sıralanmış hem o dönemde isimlendirilmiştir. Peygamber ve sahabenin hakkı olan bir konu. Kehf suresi Mekke'de gelen 110 ayetli bir sure. Sure yücelik ve yükseklik demektir. Bir ulviyet, bir yücelik makamıdır. Bir şeref levhası, bir şeref bölgesidir. İşte ben bu 110 ayetle onlara baka baka, onları okuya okuya, onları düşüne düşüne o makamda, o mekanda kendimi bulurum. Böylece bu ayetler, bu sureyle birlik beni Rabbimin, ilahımın huzuruna götürür. Başka bir ifadeyle, ben bu ayetlerle ve toplam bu sureyle diğer sure ve ayetlerde olduğu gibi Allah'ımı tek Rab ve ilah bilirim. Hayatıma karışmaya tek yetkili ve de hayatımın programını tek yapıcı bilirim. Aslında belki bir genel eğitim programı olsaydı bu sure yerine bir önceki sureden başlamak belki daha yerinde, daha güzel olacaktı. Çünkü Abdullah İbni Mesud Hazretlerinden bir söz hatırlıyoruz. Beni özgürlüğe kavuşturan ilk 5 sure diye İsra, Kehf, Meryem, Enbiya, Taha önce tabi Taha ve Enbiya surelerini söyler bize. Yani bu Kehf suresi en az bir önceki İsra ile bir de sonrasındaki 3 sureyle birlik düşünülecek demektir bu hesaba göre. Hoş, hangi sureyi anlamak için bir önce, iki öncesinden başlamak gerekmez de, çünkü Kur'an bir bütündür. Her ne kadar her surenin kendi başına özel şahsiyeti olsa da. Zaten surelerin net anlaşılabilmesi için, ondan önce hangi sure, ondan sonra hangi sure yer almış diye o surenin Kur'an'daki yeri, bir de o sure ne zaman gelmiş, Müslümanları asr-ı saadet dediğimiz peygamber döneminde hangi konumdan hangi duruma nakletmiş, bunun bilinmesi, bir başka deyişle, zaman ve mekan boyutunun anlaşılıp konumunun belirlenmesi gerekecektir. Buna göre Mekke döneminde gelen bir surenin huzurundayız. Mekke. Hatırlayın, dönün geçmiş bilgilerinizle, önünüze koyun onları, acaba Mekke ne kadar yer etmiş sizde? Sakın ha şöyle bir yanlışa da düşmeyin. Ben geçen yıl, ben 3 yıl önce, ben 3 yıldır, ben 5 defadır Mekke'ye gidip geliyorum, tanırım Mekke'yi demeyin. Şimdiki Mekke'yi ya da şimdi senin gittim diye söz ettiğin Mekke'yi söz etmiyorum. O şu anda benim konumun dışında. İbrahim Aleyhisselam döneminde kurulan, daha öncesini bilmediğim için oradan başlıyorum. Aleyhisselatü Vesselam dönemi bizim için yegane örnek olan, Belde-i Emin diye anılan, daha önceki adıyla Bekke, sokak sokak, ev ev ya da duvar duvar vahyin inişine hazır olan bir şehir Mekke. Bir tarafta Müslümanların, diğer tarafta kafirlerin aynı anda birlikte ama birinin çoğalması oranında diğerinin azaldığı bir ortam olarak Mekke. Onun Arafat'ı, onun Safa ve Merve'si, onun Meş'arı ya da onun Müzdelife'si ya da o dönemin insanları, sokakları, yaşayanları, evleri, çadırları bir farklı ortam olarak kafamızda canlı, düşünce dünyamızda yer etmiş, hatta inanç dünyamızın belirli yapı taşları olarak kendimize mal ettiğimiz Mekke. İşte o dönemi hatırlayın. Herkes kendinin bildiği bir Mekke'yi bulacaktır. Bu şekildeki bir düşünceyle o Mekke'de gelen bir sure. Kur'an'da sadece bu surede anlatılan konular var. Adını aldığı Ashab-ı Kehf konusu, daha sonra karşımıza çıkacak Musa ve arkadaşı, tabi hadislerden adını öğreniyoruz, Hızır konusu. İki arkadaş varmış, birinin iki bahçesi, diğeri bahçesizmiş önce, işte bunların hayat hikayesi. Bir de son bölüm, yani Zülkarneyn konusu. Bu konuları sadece Kehf suresinden öğreneceğiz. Demek ki kıssa ağırlıklı ama Kur'an'da sadece burada yer alan, başka surelerde benzerini görmediğimiz kıssalar anlatılan, hayatımızı onlara göre ayarlanma imkanı veren bölümler. Çünkü kıssa, Yusuf suresinden de öğreniyoruz. Ben o olayın, o anlatılan olayın içinde kendime bir yer bulabileceğim hayat hikayesidir. Birilerine göre değil, ya elit tabaka ya en alt tabaka anlamına değil bu anlatılanlar. Herkes kendisine orada bir yer bulabilirler. Daha yaygın bir kıssa olarak pek çok insanın, Müslümanın tanıdığı kıssayla örneklersek, Yusuf suresinde anlatılan da öyle değil mi? Sen kendini biri düşün diyebilir miyim herkese? Karşımdaki ya da Kur'an okuyan ya da Yusuf suresinin muhatabı belki Yakup'tur kimi zaman. Öz oğullarını, öz oğulları ellerinden almıştır o babanın. Ya da kardeşler vardır, o belki sensin diyeceksin. Veya Yusuf konumunda düşünür müsün kendini? Belki de sarayın kadınları veya kervanda gidenler olabilirsin. Kıtlıkla imtihan olunan birileri bir yerlere gitmek zorunda olabilirler. Ya zindandasın, ya zindana arkadaşların gelmiş. Ya saltanat sahibisin, ya orada görevlisin. Kısaca bir yerlerdesin değil mi? İşte benzer bir ifadeyi burada da kullanabileceğimi zannediyorum. Kehf suresinde de anlatılanlar bana beni tanıtıyor ve ben orada bir yerlerde bulunabiliyorum. Bir başka açıdan değerlendirme yaparsak bu surenin genelini, surede bir Ashab-ı Kehf olayı anlatılacak, sanki zaman daha yakın tanıtılacak, derken bir Musa Hızır olayı anlatılacak, sanki insan daha yakın bildirilecek, bir de Zülkarneyn kıssası verilecek ki orada da sanki mekan yaklaştırılacak gözümüzün önüne. Böylece bizi Allah'a götürücü bilinen zaman, mekan ve insan ayetlerine bir başka bakış açısı kazandırılacak. Bu da surenin bir başka yönü. Surenin başındaki ilk ayetlere göre değerlendirilmesini de kimi alimler şöyle yapmış. Bu sure, Kur'an'da 5 adet bulunabilen, 5 adedi geçmeyen, sadece 5 adet olan Elhamdülillah ile başlayan surelerden ortadaki. Yani bir Fatiha suresi, arkasından En'am suresi ve işte bu Kehf suresi, bir de arkada bundan sonra gelecek Sebe ve Fatır sureleri. 1, 6, 18, 34 ve 35. sureler. Demek ki Kur'an'da surelerin başlarına göre eğer bir gruplandırma mümkünse, bu sureler Allah'a hamd ile başlayan surelerden biri olarak Kehf suresi de karşımızda. Ya da biz onun karşısındayız. Elhamdülillah ile başlayan bir sure. Allah'a hamd olsun diyebilirsiniz karşılığında. Ya da hamd mi, bu Allah'ın hakkı şeklinde de bir tercüme mümkün. Hamd etmek, övmek ve methü sena etmek konusunda ne düşünürsünüz, ne düşünebiliyorsunuz? Hepsini Allah'la birlik düşünün. başka çareniz yok anlamına da gelir. Dikkat ederseniz bir meal çalışması modelinde anlatmaya çalışmıyorum. Yani elhamdü kelimesinde başta bir elif lam var, sonra lillah ile bu sadece ona ait kılınıyor, ondan dolayı hamd Allah içindir filan demedik. Allah içindir ama Allah sebebiyledir de olacaktır elbette. Ya da hamd konusu, övgü konusu, metü sena etmek konusu var ya, bu başkasına ait olamaz ki ancak Allah'ın, bir de Allah'ın izin verdiklerinedir. Yani ben namaz kılanı överim ama hayatını düzenleyen bir namaz kılıyorsa. Ben peygamberimin tarifiyle Kur'an ve sünnet bilgisine sahip bununla kendisi şahsında hayatını uygulama biçiminde düzenleyen, başkaları planında da duyurma şeklinde düzenleyen bir Müslümanı överim. Gıpta eder, imrenirim, beğenirim onun halini, ahvalini. Bir de Allah mal vermiş, mülk vermiş de bu onun kulluğuna engel olmak şöyle dursun, hatta kulluğuna sebep oluyorsa, daha bir iyi kul olmasını bununla sağlıyorsa, onu da sever, ona da gıpta ederim. Ama beni de öyle imtihan et demem gerekmez. Allah benim de cennetim için ne imkan lazım idiyse onu bana sunan bir Rahman Allah, Rahim Allah'tır. Bu konuyu tekrar edelim isterseniz. Hamd etme hakkı, hamd etme görevi, hamd etmeyle ilgili sanırım iki taraf olduğunu anlatabildim. Ben hamd edeceğim Allah'ı. Allah hamd edilecek, kabul eden kul, Müslüman kul ben tarafından, yani bunu ben diyenler tarafından. İşte hamde layık, övgüye layık, methü sena edilecek olan Allah'ın böylece sadece o Allah olmasını ifade etmeye çalışıyoruz. Buna göre Allah tam ve mükemmel bilinmeye layık tek varlıktır. Düşündünüz mü? Çok sevdiğiniz, gerçekten mükemmel zannettiğiniz nice şeyler aklınıza gelsin. Falan model araba mı? Daha çok gündemde diye oradan mı başladık? Çok güzel, fevkalade her şey düşünülmüş ama demek durumundasınız. Çünkü ya bir tarafı hiç yakışmamış ya da ama eskimesi olmasa ya da korunması ya da bulunması ya da muhafazası ya da kullanımı ya da insanların bakışı gibi konular var ya, bir yerden darbe yemese fikir ve kabul olarak. Başka güzeller bulun gözünüzde. Falan kitap, filan yazar, öteki çizer, şu hacı, diğer hoca, hepsi güzel olabilir. Ama ya fakat bölümü, ama bölümü olmasa ya? Mesela Sinan vardır, mimardır, üstattır, ustadır, artık üzerine laf edilmez bir kişidir. Bir de onun en büyük şaheser diye takdim ettiği eseri vardır, Selimiye'dir. Çok güzeldir, fevkaladedir ama denilen yerlerini bir kitap haline getiremez misiniz sanki? Bu onun eksikliği ya da yanlışlığı anlamına gelmez ki. İnsan ürünü olması anlamına gelir. Eksikliği şahsından, şahsiyetinden, tabiatından kaynaklanır. Onu diyemeyeceğiniz sadece Allah'tır. Hadi beraber düşünelim. Allah alemleri yaratmada ve idare etmede tam ve mükemmeldir. Evet, çok güzeldir. Evet, hadi amma deyip düşünün isterseniz. Nasıl, çabucak dönüverdiniz, hemen kaçtınız mı? Allah Kur'an gönderirken ne kadar her şeyi düşünmüş, amma diyebileceğiniz bir yer var mı? Hani nereyi unutmuş diyorsunuz öyleyse? Ya da neresi fazla gibi geliyor size, ciddi misiniz? İnsanlar inadına kafirse bir yerler bulmaya çalışırlar, takılı kalmayın onlara. Onlar da iç dünyalarında baştan sona yine aynen kabul ediyorlar siz gibi. Çünkü onların kart babası diyebileceğimiz cehaletin babası Ebu Cehil, birinde kendi yandaşlarından birisi yanına uğrar. Der ki, üstad, o cehaletin ustasıdır, üstadıdır. Söylesene, bu Muhammed biraz güzel şeyler söylüyor gibi, ne dersin? Hiç mi doğruluk payı yok onun dediklerinin? Yani tümünü mü reddedeceğiz? Ne yapacağız biz böyle? Kızar, sinirlenir, damarları kabarır. Sen sersem misin, aptal mısın der. Nesin sen? Hayattan haberin yok mu senin? Haberin yok mu, bilmiyor musun? Bugüne kadar Muhammed'in söylediği bir söz, bir yalan söz, bir aykırı söz, bir boş söz duydun mu sen hiç ömründe? Hepsi yerinde ama biliyorsun o aileyle bir sürtüşmemiz var. Onlar şunu dedi, biz bunu dedik. Onlar şunu ortaya koydu, biz bunu ortaya koyduk. Derken buyurun bir de peygamberimiz var dediler. Ömür boyu ebediyen mümkün değil, inanmayacağız. Değilse konu Muhammed kaynaklı değil diyor. Yani Allah'tır sadece hamde layık, tam ve mükemmel. Ama onun öv dediklerini, onun güzel gör dediklerini, o dedi diye güzel görürüz. Hatta aleyhissalatü vesselam Efendimizin Sahih-i Müslim'de de bulabileceğiniz bir hadisini hatırlıyoruz. İmanın tadını tadacak insanın üç özelliği anlatılırdı o hadiste. Buna göre bir, en çok Allah ve Resulünü sevecek. Peki başka hiçbir şey sevmeyecek mi? Hayır, bir ikinci özellik, sevdiğini Allah ve Resulü için sevecek. Onlar izin verdi diye sevecek. Bir üçüncü özellik de eski günahkar durumuna, eski hain ve kafir durumuna, eski zalim ve katlar durumuna düşmektense ateşe atılırcasına korkacak. Bu anlatılanları biraz dağınık söyledik belki ama toplayalım. Elhamdülillah, hamdolsun Allah'a. Hamde layıktır Allah. Ve ki sadece o hamde layıktır. Ondan başkası yok. Allah hamde layık olunca bunun Müslüman şahsında değerini söyleyip ayete devam edelim inşallah. Kur'an bize Müslümanların hayat programının elhamdülillahı gerçeklemeye yönelik olduğunu söyler. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Müslümanlar hep sonunda bunu demeye yönelik yaşarlar. Dertleri budur. Sıkıntıları bu. Amaçları budur. Planları bu. Gayeleri budur. Bütün plan ve projelerinde buna ulaşmaya çalışırlar. Ve her birimin sonunda bunu ifade etmekten çekinmez değil, görebilirler. Helalinden bir sofranın başında sünnete uygun bir doyum sağladınız. Ne diyecektiniz? Elhamdülillah. Karşınızdaki, yanınızdaki, sorumlu olduğunuz birilerine Kur'an'dan 3 ayet öğrettiniz. Ne diyeceksiniz sonunda? Elhamdülillah. Hanımınızla hoş sohbet, hayat programının bir özel rahatlama bölümünü yaşadınız. Ne diyeceksiniz sonunda? Elhamdülillah. Efendiniz, kocanız geldi eve, onu güler yüzle karşıladınız, güldürdünüz, sevindirdiniz, peygamberin size dediğini yapmaya çalıştınız. Ne diyeceksiniz? Elhamdülillah. Çocuğunuzu Müslümanca eğitirken, Müslümanca kazanırken, Müslümanca harcarken, Müslümanın hep sonunda hedefi bu değil mi zaten? Hatta daha kolay bir bölüme geldik galiba. Bir de bu elhamdülillah dediğiniz olayın başına Bismillah yerleştirin. İşte o Müslümanlık demektir. Yani Müslümanlık bu açıdan değerlendirince şöyle bir tanım kazandı gözümüzde. Allah dedi diye yapılan, sonunda elhamdülillah denilen bütün olayların hepsinin birlikte adı. Neler varsa bu çizelgenin içine, bu listenin içine neler yerleştirebiliyorsanız hepsine birden Müslümanlık diyoruz. Bismillah ile başlananlar, elhamdülillah ile bitirilenler. Biz de elhamdülillah diyelim. Zaten Müslümanlar cennete girince de bunu söyleyecekler. Allah bizi onlardan kılsın. Elhamdülillah ellezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. İşte cennete gidince de Müslüman elhamdülillah diyecek. Biz de başladık elhamdülillah diyoruz. Peki ben bu sohbeti sürdürürken, bu konuşmanın her bir biriminin sonunda birinci ayeti bitirdim elhamdülillah, ikinci ayeti tamamladım elhamdülillah, üçüncü ayeti konuştum elhamdülillah desem mi? Hayır ama o inançta olmak zorundayım. Yani toptan hepsini bitirince demem yeteceğine inanıyorum da ama her bir seferinde o inançta olmalıyım. O zaman insanlar yapabildiği kadarıyla mutlu olmayı öğrenirler. Yani hedef büyük olabilir, amaç geniş olabilir ama her birinin birim birim bitirilişinde, her basamağın çıkışında ya da her zorluktan kurtuluşta, her görevin bir bölümünün yerine getirilişinde kişi elhamdülillah diyebileceğini bilirse bu kadar yapabildim elhamdülillah der ve sonunda kahrolmaz. Ey şimdi Kehf'in huzurunda olanlar, peki ya sen ey Müslüman, ne dersin? Acaba hayat planında, hayat programında, tüm yaşamında sen hedefin bir bölümünü elde ettiğin, iki bölümünü bulduğun halde kendin kendi hesabına göre tümünü bulamadığın için kahrolduğun günleri hatırladın mı? Ben farklı alanda bir örnek vereyim, sen gerisini anlamaya çalış, beni yorma. Bugün birinci ay diye hesap ediyorsun. Mal almaya uğraştın, ödemeleri 9. ayda yapacaksın. Geçen yıl ve yıllara göre hesapladın, ölçtün, biçtin, tarttın, döktün, boşalttın derken ben 9. ayda diyelim 18 milyar kazanabilirim dedin. Peki öyle zannettin, olabilir dedin çünkü geçmişe göre çarpıp bölüp çıkarıp toplayınca 25 milyardı da sen onun 18'ini tamam dedin, garanti gözüyle baktın. O gün geldi ki ödeme gününden bir gün önce kara kara, sarı sarı, mor mor düşünmeye başladın. Çünkü 15 milyardı topladın. İşler ne kadar da kötüydü değil mi? Ne kadar da perişandın, ne kadar da piyasa durgundu, 3 milyar açığın vardı. Ne yapacaktın yarına? Az para da değildi ki, topraktan kazılmazdı, sudan çıkarılmazdı. Efendi efendi, o kadar toplamıştın ya, senin hesabın yanlışmış. Neden öyle yapmıyorsun? Yani ne kadar olacağına bir garantin yoktu da zaten ve bu program bizi tüm hayat boyunca sarsmıyor mu? Çocuk doğuran anneler, çocukları gözünün önünde ölümle pençeleşirken aynı yanılgıyla feryat figan etmiyorlar mı? Sen değil ben ölseydim diye. Niye? Doğurduğunda ne zaman öleceğini bilmiştin, ona göre doğuruyordun sanki. Hep böyle yanlış değil mi bizimki? Hatta kendi hesap hatalarımızın faturasını insanlara çıkardığımızı bilmez misiniz? Falan var ya, gerçekten tam ve mükemmeldir adam, söz vermişse yapar, dahası yoktur diye ciddi bir kanaat sahibi oldun. Sonra baktın ki adam cins bir yamuk yaptı. Çok basit, çok kolay bir konuda verdiği sözü tutmadı. Tamam, yıkıldın, bittin, kahroldun. Hatta o adam şahsında bütün insanları gözünden sildin. Bütün Müslümanları yerle bir ettin. Ne hakkın var buna? Hatta şöyle demeli değil miydin? Eyvah, burada da yanıldım. Meğer yanılmışım, adamı tam tanımamışım. Ya da insan olduğunu unutup o insan olma payını hesaplamamışım demek durumunda değil misin? Elhamdülillah, buraya kadar anlattık. Başlayabildik elhamdülillah. Kehf suresinin ilk iki kelimesini söylüyorum. Elhamdülillah. Artık siz buradan başlangıçla Sebe ve Fatır, Fatiha ve En'am surelerine başlangıçları da bir kere daha gündemde tutarsınız inşallah. Elhamdülillah. Bir Allah'a hamdolsun ki öyle bir Allah ki ellezî enzele alâ abdihil kitâb وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. Kuluna kitabı enzele yaptı Allah. Enzele indirdi. Enzele var kıldı, yanında eyledi. Çünkü Allah mesela Araf suresinden öğreniyoruz, elbise de indirdi. İyi de bizim her giydiğimiz elbiseyi Allah bize bir yerlerden indirmediğini herkes biliyor. Ya ne? Elbiseyi yanımızda var kıldı. Bizi elbiseli kıldı. Başka? Kitap indirdi Allah. Evet, indirdi kitap da kitap yazı ve yazıt olarak kırtaslarda, kağıtlarda yazılı olarak inmedi. Bunu biliyoruz. Peki ya nasıl indi? Hayata indi, topluma indi, yaşantıya indi Allah. Bunun indirilmesi için gönderdi. Bir de demiri indirdiğini düşünürseniz var kıldı, kullanıma hazır eyledi demek herhalde hakkımız olacaktır. Peki Allah kitabı enzele yapmış, indirmiş, hayata indirmiş ama ya biz, ya siz, ya birileri ne yapıyor dersiniz? Onlar da hep Arapça tabiriyle erfa'ı yapıyorlar, kaldırmaya, yüksekte dursun, rafın üstünde, daha ötede, çatı katında, hatta çatı arasında dursun diye kaldırmaya mı çalışıyor insanlar? Bakın, tedavülden kaldırmak gibi bir kelime, ya da piyasadan kaldırmak gibi, ya da lafı ortadan kaldırmak gibi, falanı işten aştan kaldırmak, onu işini bitirmek gibi bir kelime ama ne yapalım? Türkçe ancak böyle ifade edebiliyorum. Sanki el altında durmasın da rafın üstünde dursun, çivi asalım ta yukarıya, inci, mercan, zebercet ve gümüşlerle süslü bir ortamda dursun, imkanda dursun dercesine biz Kur'an'ı kaldırmadan yanayız. Kur'an inmeli oysa, koltuğumuzun altında durmalı hep. Ne zaman okumak için mi? İlk zamanda, ilk fırsatta hemen. Kur'an o kadar yakınımızda durmalı, el altında durmalı ki masaya yapıştırmalıyız. Kalkmamacasına hep orada dursun, okuyalım. Orada olunca ben ama yemeğin ortasında da okumak istiyorum. Tamam, orada da bir başka kitabın olsun. Senin ayakkabın, çorabın, hatta gözlüğün bile birden fazla değil mi? Peki buna göre mesela yemekte şöyle bir model nasıl dersiniz? Yemeği sen mi getiriyordun? Ya da hanımın, kocan mı, hanginizdeydi sıra bilmem. Çorbadan sonra bir tabağa iki sayfa meal koyacaksınız, sıra burada diyeceksiniz, olmaz mı? Birine teklif ettim de olmaz dedi, arkadaki soğur. İnsaf dedim, ikinci yemek yerken zaten üçüncü bekliyor, senin sofranı ben bilirim demeye gerek bile kalmadı. Çünkü bir sayfa mealin şöyle ortaokul birinci sınıf seviyesinde bir genç çocuk tarafından okunması bir buçuk dakikayı almıyor. İki sayfa üç dakika eder. Sen beş dakikada oku, ne olur gecikmen, beş dakika çok fazla bir şey değil. Direksiyona da mı bağlasanız Kur'an'ı? Hatta mesela yastığınıza dikseniz, bir gün boyu okumamışsanız, varıp okumadan yatmamacasına öyle karar alsanız, kalkınca ilk işiniz onu okumak adına öyle yapsanız. Öyle ki Kur'an hep sizinle beraber olsa, Kur'an'la hep beraber olsanız, Kur'an'dan hiç ayrılmasanız o zaman enzele olacaktır. Bir de onu hayatınıza indirseniz, indirgeseniz. Mesela mutfak anlayışınıza Kur'an indi mi hiç? Ne dediğim herhalde anlaşıldı. Çok uçuk şeyler demek istemiyorum. Çünkü Kur'an mübindir. Mübin anlatılmalı. Ayan beyan açık olmalıdır. Yani mesela elbise anlayışınıza, dostluk ve düşmanlık fikrinize, nerede, nasıl, ne yapsak, ne yapmasak konularına Kur'an ayetlerinin indiği, hakim olduğu, eğer sizin adınıza gerçekse siz Müslümanlığınıza evet dediniz, Kur'an'la birlik yaşamaya devam diyorsunuz. Kur'an'la beraber olmak, Kur'an'ın enzele olduğunu hayata hakim kılmak, işte Allah Kur'an'ı ala abdihi, kuluna enzele yapmıştır. Kul peygamberimiz, insanın, insanlığın, bütün insanların sonunda varabileceği en yüce makama kulluk diyoruz. Hatta biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliğinden önce kulluğuna iman ediyoruz. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Yani Muhammed aleyhisselam evet elçidir, Allah'ın Resulüdür ama ondan öncelikle abduhudur, onun kuludur. Ve de Cin suresinde Allah bizzat peygamberimizden Abdullah olarak söz eder, Allah'ın kulu. Peygamberimiz Efendimiz'e indirilen bir kitap var. Bir yasa ve yazgı, değişmez kurallar, bireyin toplum içindeki hayatını, toplumun bireyle birlik yaşantısını anlatan değişmez, değiştirilemez kurallar. Bir başka açıdan, insanın ne yaparsa nereye, ne ederse nereye gideceğini belirleyen kurallar. Sonu cennet ve cehennem olan bir hayatın insanıyız. Çünkü Kur'an şöyle der, ya eyyuhel insan, İnneke kâdihun ilâ rabbike kedhan femulâkî. Sen bütün çabanla, tüm gayretlerinle, bütün uğraşınla sonunda Allah'ın huzuruna doğru gidiyorsun ve onunla da baş başa kalacak, huzurunda bulunacaksın, onunla karşı karşıya geleceksin. Ama kimileri cennette Allah'la buluşacak, kimileri de cehennemde. İşte kitap bunun ifadesidir. Bunu ortaya koymaktadır. Allah'ın insan hayatıyla ilişkin, insan hayatına ilişkin ortaya koyduğu kuralların tümüne birden kitap diyoruz. Bunun aslında yazılı olma şartı da yoktur. Çünkü En'am suresi ve nice sureler bildiğimiz kendisine yazılı kitap verilenlerin dışında diğer peygamberlere de kitap verildiğini beyan etmektedir. Öyleyse kitap ille de yazılı bir nüsha olarak elde bulunması gereken kurallar değil, hayatı ilgilendiren, değiştirilmesi düşünülemeyen kuralların hepsidir. Hatta A'raf suresinde İnne veliyyallahu allazi nazzalel kitab denilir. Benim velim Allah ki o kitabı indirendir. Zaten bir kimse bir varlığı veli kabul ediyorsa mutlaka onun kendisi adına kuralları vardır demektir. Çünkü onu veli kabul etmesinin değilse ne anlamı var? Onun aldığı kararlar benim için geçerli diyecektir de onu o zaman veli kabul etmiş olacaktır. İşte bu kurallar ya yazılı olarak kişiye intikal eder ya sözlü olarak vardır ama o onun için onu kitap kabul etmiştir. Bizim kitabımız, benim kitabım, peygamberime Allah'ın indirdiği kitaptır. Yok öyle, hatta biraz daha ilerliyorum, benim kitabım Allah'ın bana indirdiği kitaptır. Ben kendimi peygamber zannederek söylemedim. Şöyle düşünelim birlikte, Allah bu kitabı, Kur'an kitabımı, Furkan kitabımı, nur ve hidayet olan kitabımı Cebrail'le peygamberime göndermiş ama peygamberimle de bana göndermiştir. Değilse bu kitap peygamberin o ne yaptıysa yaptı beni ilgilendirmez demenin anlamsızlığını herhalde her Müslüman gayet rahat iddia edebilir. İşte bu kitap kuluna gönderilen bir kitap, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirilen bir kitap ama benim için gönderilen, benim nam-ı hesabıma, benim kullanmam, benim hayatımı düzenleyip sonunda elhamdülillah demem için gönderilen bir kitaptır. Zaten peygamberine, kuluna kitabı, vahiy, Kur'an'ı gönderen Allah, işte bu yaptığı işle hamde layık bir Allah'tır. Başka hiçbir özelliği olmasa, sadece Kur'an göndermesi özelliğiyle Allah hamde layık bir iş yapmıştır, övgüye layık bir iş yapmıştır. Furkan suresiyle birlikte söylersek tebrike şayan, teşekküre değer, hamde layık ya da tebrik edilesi, mübarek bilinesi bir iş yapmıştır. Yetmez mi? Bize rahmet ve merhametinin unsuru olarak hamd edilecek bu iş yetmez mi? Başkasına ihtiyaç mı hissettirir? Ve lem yec'al lehu ayveca. Ve de o Kur'an konusunda Allah bir temel program tanıtır, bir temel özellik anlatır bize. Kur'an'da, Kur'an'la ilgili hiçbir konuda eğrilik, bürülük yoktur. İveç kelimesi, eğri bürü, sanki böyle büklüm büklüm, çarpık, bir o yana bir bu yana, ne dediği belli olmaz, ne yapacağı kestirilmez anlamlarına gelir. Adamın biri, bir tanıdığını tanıtırken bize, diğerlerine der ki bir Arapça tabirle fulanun kel mi'zeneti fi, anlaşılsın diye ayırarak okuyorum, i'vicaci batnihi ve istikameti zahirihi. Falan adam var ya, iyi tanıyın onu, o adam tıpkı bir minare gibidir, bakarsın dıştan ne kadar dosdoğru, bir de içine bakın aynen minare gibi, minarenin içi gibidir. Eğri bürü, yani eğriliğinde ve içinin eğriliği dışının doğruluğunda minare gibi. İşte Kur'an'da böyle bir özellik yoktur. Birilerine göre dosdoğru, bir başka açıdan eğri bürü, olmaz öyle şey. O hedefe götürücü dosdoğru kurallar içerir. Zaliket dinul kayyim dedirten, kıvamında istikamet üzere olan insanların cennete götürücü olma özelliğiyle Kur'an karşımızdadır. Böyle bir yasa, böyle bir yazgıdır kitabımız. Onda ayveca yoktur. Hiçbir eğrilik. Birine göre şöyle, diğerine göre böyle şeyler söylemez Kur'an. Ya da kendi kendine kalınca insana bir tür kural, başkalarıyla olunca başka bir çeşit kural koymaz İslam dini. Ama peki ya makine mi kabul eder insanı? Öyle değil. Mesela diyelim örtünme konusunda kadına neler söyler düşünüyor musunuz İslam dini? Bu kitabın ortaya koyduğu hayat programı insanları sanki üç gruba ayırır. Bir de kişinin kendi kendine hayatı etti örtünmede dört ana bölüm. Ey kadın sen kendi kendineyken şöyle olabilirsin. Banyoda mesela. Ve ey kadın sen baban, abin, amcan ve dayının yanında şöyle olabilirsin. Ve ey kadın sen kocan yanında şöyle olabilirsin. Ve bir de bunun dışındaki erkekler yanında. Peki ya kadınlar yanında? Müslüman kadınlar ve diğer kadınlar yanında da şöyle şöyle olabilirsin derler. Bunlar birbiriyle çelişkili değildir elbette. O konum onu gerektirecek, o durum onu gerektirecektir. Değilse demagojik bir anlatım olur elbette. Yani bak İslam değişik değişik hükümler ortaya koymuş diye. Olur mu? Oruç tut der İslam dini. Yeme içme der, sonra da hadi çabuk ol üstelik, iftar edeceksin, çabuk yiyeceksin der. O işin tabiatı gereğidir. Kur'an'da baştan sona eğrilik bürülük yoktur. Ama gel gör ki bu temel prensibi anlamak istemeyenler, belki anlamadan teslim olanlar yanında, anlamak isteyenlerin çaresiz boyun büktüklerini görüyoruz. Ama Kur'an'ın anlatımına uygun bir başka hadis, bir başka söz, bir başka peygamber sözü görsün kimileri, hemen neredeyse hücuma geçiyorlar. Olmaz efendim, peygamber demiş olsaydı bunu tek bir şekilde derdi ve bize o kelime intikal ederdi. Beş ayrı kelimeyle anlatılan bir hadis, biz bu hadisi kabul edemeyiz diyenlerin kulakları ister çınlasın, ister çınlamasın. Ama bakın Kur'an'da da benzerleri yok mu? Yarın hesap ve kitap gününde, kıyamet gününde hiç kimse konuşturulamayacak sözü yanında, konuşacaklar yalan söylemeyecekler sözü, bir de bizzat yalan olduğunu Allah'ın da bize bildirdiği kimi sözler var. Yani peki hani çelişki mi bunlar? Değil, olayın bir başka yönü elbette. Veya bir Musa aleyhisselam var Kur'an'da anlatılan, elinde bir değnek var, bir ağaç parçası, onu attı mı yere, ya can olmuştur, ya suban olmuştur, ya da hayye olmuştur ve de bakın ki kıvranıp duruyor sanki. Peki hangisi olmuş dersiniz? Ya biri ya diğeri mi? Yo, hem o hem öteki gibi olan bir yılan olmuştur demekten öte zorunlu oluyoruz tabii. Peki ya hadisleri niye öyle anlamayacakmışız? Soru verdi bir Müslüman. Peki, hadi hadislerin hepsi hadis diyorsun. Evet, hadislerin hepsi hadis tabii. Ya ne dersin, peygamber demiş ki diye bir hadis bak. Hırsıza şaşılır, ip çalar eli kesilir, yumurta çalar eli kesilir. Bu bir hadis. Peki, tabii, çok güzel, elbette dedim. Bir hadis daha dedi. Hırsızlıkta el kesme cezasında belli bir sınır olur. O da ya 2 ya da 4 dirhemdir rivayete göre. Söyle dedi, ip mi 2 dirhem, 2 dirhem, yumurta mı 4 dirhem olur. İkisi de olmaz dedim. Peki ya ne? Ne olacak bu iki hadis? Allah hayrını versin dedim. Birisi hırsızlığın sistematiğini anlatır, caydırıcılığını öğretir. Her şeye rağmen dikkat et ey hırsızlık yapacak olan, kazancınla kaybını bir ölç bakalım. Sen neler kazanma sevdasındasın ama ne kaybediyorsun? Şahsiyetini, kimliğini, kişiliğini kaybetmekten öte bir de el kaybediyorsun üstelik. Ama diğerinde her şeye rağmen bunu dinlemeyenler olursa ki olacaktır toplumda, o zaman da her bir şeyler çalıverenlerin elini kesmeyin, iki dirhemden aşağı olanların diye iş hükme bağlanır dedik. Hep öyle olmaz mı? Mesela yine aynı ortamda tartışma konusu edilen bir başka hadis anlayışı. Peki dedi, İslam'a göre Allah insanı, çocuğu ne zaman sorumlu tutar? Dedim, bülü çağından sonra, akıl baliğ ol dediğimiz o özellikten sonra. Peki namaza ne zaman başlayacak bu çocuk? 7 yaşında hadislere göre. 10 yaşında kılmazsa döveceğiz dedim. E Allah'ın sorumlu tutmadığını biz niye dövüyoruz dedi. Biz sorumlu tutmuyoruz ki dedim. Eğitim mantığıdır bu. Benim bir oğlum ya da kızım olunca Allah'a soracağım. Ya Rabbi ben buna ne yapmam lazım? Yanında kavga etmeyeceksin diye başlar belki eğitimi onun. Ya da helalinden doyurmaya çalış diyecektir Allah bana. Başka şeyler de söyleyecektir. Dahası ben soru vereceğim belki de. Peki ya Rab namazına ne yapacağım? Söyleyeceğim, öğreteceğim mi? Kendi haline bırakacağım, istediği zaman mı yapacak? Yok kulum diyecek İslam dini. 7 yaşına girince öğretmeye başla. Birer ikişer kılsın. Peki ya Rabbi kılmazsa döveyim mi, zorlayayım mı? Yok, 10 yaşından önce yapmayacaksın onu. Çünkü öğretmenin yolu budur. Ben seni ve ben çocuğu, ben insanı sizden daha iyi tanırım. İşte böyle bir öğretim, böyle bir eğitim daha kalıcı, daha güzel olur. Sen benim dediğim gibi yap demiyor mu? Değilse Allah hesaba çekecek ya da çekmeyecek diye ben onu cezalandırmıyorum ki. O cezayı Allah yapacaktı. Benim neme gerek ki? Yani Allah sorumlu tuttuğu konuda aykırı hareket edene kendisi ceza veriyor. Bana onun cezası olarak bu işi yap demiyor yani. Ey insanlar, babalar ve anneler, çocuklarınıza benim vereceğim cezayı siz verin ve şöyle verin demiyor İslam. Ama heyhat ki üstünü ıslattın diye, toz ettin diye, buradaki eşyaları dağıttın diye 10 yaşından da önce dayak yiyen nice çocuklar bilirim de annesi ya da babası tarafından namaza başlamadın diye, bak kıl dedim de kılmadın diye dövülen çocuklar yok gibi pek piyasada. Dikkat edin ha, böyle gözünü, kaşını, ağzını, burnunu patlatacak, çatlatacak, hastanelik edecek gibi bir dövme değil bu sözünü ettiğimiz. Ama o çocuğun da kabul edeceği bir biçimde şöyle edep ve terbiyeli olsun, ahlakı İslami, Kur'ani olsun diye hatırlatmak biçiminde. Değilse aman, çocuk dövmek düşman öldürmenin bir parçası değil tabi. Mesela çocuklarımız olur. Oynarlar, hatırlatırsınız. Dalarlar, tekrar edersiniz. Bazen de ısrar edersiniz. Bir daha bak, dikkat et, dövmek zorunda bırakma beni filan diye. Çocuk yine çocukluk yapar. Bakın yine çocukluk yapar. Sonra da namaz vakti geçtiğini beyan eden ezan sesiyle irkilir. Zaten alışmıştır, sen de görmüştür. O evde Kur'an okunuyordur. Hadis öğretiliyordur. Allah ve peygamberle birlik bir ahlak geliştirme çabası vardır. Çocuk elbette karşı geldiğinden değil, çocukluğundan böyle yapmıştır. Sonra siz de boynunuzu bükeceksiniz. Eyvah, ne yapacağım şimdi diye. Çocuk bir tarafta boynu bükük, siz beri tarafta karşısında. Söyle diyeceksiniz, ne yapmam lazım? O kendiliğinden ve rahat ama içi kan ağlayarak değil, suçunu kabullenerek diyecektir ki dayak. Ve soru verin isterseniz ama hadi bir sopa getir de onunla deyin önce. Getirsin, elinize alın, o da karşınızda. Elini uzatmaya, ayağını uzatmaya hazır bir vaziyette. Sorun o arada. Peki ben şimdi seni dövmezsem Allah bizi ne yapar? Rahatlıkla öğrensin daha önceden. Allah seni de bizi de döver baba, anne desin. Öyleyse ben sizi alıştırmak için dövdüğümü biliyorsunuz. Bir daha beni dayak atacak pozisyona düşürmeyeceksiniz. Ben sizi bir daha namazdan dolayı dövmeyeceğim. Bunu kabullendiniz değil mi? Hadi bakalım öyleyse diyecek. Bir önceki sefer var idiyse bunda bir fazla ya da şiddetini azıcık artırarak ellerine ya da ayaklarına şöyle hani dövdüğünüz pozisyonunu taşımak için öyle bir özellik taşısın diye birkaç vurmaya çalışıyorsunuz. Hani çocuk çok sevdiği birisinden sert bir söz bile duyunca onu ceza kabul eder, azarlanmış bilir de ağlamaya başlar ya, o sizin o kadarcık vurduğunuz yeter bile zaten, eğer edepli ve terbiyeli idiyse o güne kadar. Değilse eyvah deyin, siz gayret edin, devam edin, yarınki dövmenizin ne anlamı var ki? Allah kitabı indirmiştir ve dengelidir, eğri büğrü tarafı yoktur. Kayyimen kıyama götürür, kıvamındadır, dosdoğru eder insanı, düz yolda götürür, hem ki sonu cennet olan bir hayatın programını sunar. لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَد۪يدًا مِنْ لَدُنْهُ Çetin bir azap, korkunç bir azabı insanlar bilsinler, duysunlar diye gönderilmiştir bu kitap. Ve ki o azap مِنْ لَدُنْهُ Allah'tan kaynaklanıyor. Allah'ın bir azabıdır. Allah'ın bir cezası. Ve يُبَشِّرَ الْمُؤْمِن۪ينَ Bir de böylece müminler müjdelensinler diye gönderilmiştir kitap ki اَلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ Onlar inanlar, inançlarının geriye olan salih amelleri işlerler. Bakın hayatlarına her yaptıkları o konudaki imandan kaynaklanır. Böylece onlara اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا oluşu yani gerçekten çok güzel bir ecir ve mükafat hazırlanmış oluşu müjdesi haberi verilsin diye Allah bu kitabı göndermiştir. Bu ikinci ayette çok özel olarak üzerinde durmamız gereken bir kelime var. Bu surede daha sonra iki defa daha karşımıza çıkacak bir kelime. Bunu bir zahmet kafanıza yer edin. İsterseniz bir kağıda yazın. Bu sohbetin devamında hep gözünüzün önünde dursun. Kehf suresini daha bir net anlamak, daha önceki anlayışlarınızı tedavi etmek, düzene sokmak, tetkik etmek isterseniz şöyle bu kelimeyle baş başa kalmak zorunda olduğunuzu bir bilin. Min ledünhü. Demek ki azaptan söz eden bu bölüm azabın ledünni olduğunu haber veriyor. Allah kaynaklı bir azap. Ölürüm kalırım diye şimdiden söyleyeyim. Sonra yeri gelince yeniden anlatırız inşallah. Hemen çok sonra değil bir 5-10 ayet kadar sonra bir de rahmetten söz edilecek aynı kelimeyle. Yani ledünni bir rahmet diyeceğiz ona da. Yani Allah 10. ayette dedirecek ki o Müslümanlara, Kehf ashabına Rabbena atina min ledünke rahmeten Ya Rab ledünni bir rahmet lütfet bize. Sen kaynaklı olsun, senden kaynaklansın. Daha sonra ayetler ilerledikçe bir ledün kelimesi daha çıkacak karşımıza. O da ilimle ilgili olacak. Ledünni bir ilim ifadesi gelecek karşımıza. Yani Allah kaynaklı bir ilim olacak. Peki ne dersiniz? Birinciyi atlayıp, ikinciyi es geçip, üçüncüde durarak sanki sure sadece onu anlatmak için gelmiştir demenin anlamı var mı? Azap da ledünnidir. İkab da. Rahmet de ledünnidir, merhamet de ama ilim de ledünnidir elbette. Yani benim varlığım diyebileceğim bilgim, imkanım, bedenim, gözüm, kulağım, çevrem ve fırsatım hangisi ledünni değil de esas mülkün sahibi gökte ve yerde ne var ne yoksa gökler ve yer arasındakiler de dahil hepsi Allah'ın mülkü değil mi? Hepsi Allah'ın değil mi? Yani Kâbe Allah'ın, Beyt Allah'ın, Sema Allah'ın, Arz Allah'ın ve ben Allah'ın olunca melekler, arş, kürsi, cennet ve cehennem Allah'ın olunca aklınıza ne gelirse hepsi ledünni değil mi bu anlamda? Hem şedid bir be'is, bir azap ledünnidir. Ancak bunu Allah yapabilir. Hem de rahmet ve merhamet Allah'tandır. O da ancak Allah'ın yapmasıyla ilimde öyle değil mi? Söyleyin şimdi, ben bütün bu anlattıklarımı kafamda tutma özelliğini, okuduklarımı anlama özelliğini, bunu size aktarabilmede muhtaç olduğum, kullandığım güç kuvvet özelliğini, bu bildiklerimle sizi bilgilendirme özelliğini, siz duyunca onları kendinize mal etme özelliğini Allah'tan başkası mı ortaya koydu dersiniz? Asla ve kat'a. Öyleyse ikinci ayete yeniden dönüyorum. Kur'an öyle bir kitap ki dost doğrudur, eğrilik bürlük olmayan, sonunda cennete götürücü, kıvamında kayyım kılan, istikamet üzere eyleyen ve de ledünni bir azabın uyarısıyla, ameli salih eden müminlere de cennet müjdesiyle gönderilmiş bir kitaptır. Demek ki uyarı da Allah'tan, müjde de Allah'tandır. Ancak bunları yapabilmeye yetkili, tek yetkili Allah, Rabbim Allah'tır. Mâ kisîne fîhî ebedâ. Müminler, o ecran hasena ortamında, o güzel cennet ortamında ebediyen kalacaklar. Kalacaklar ve kalacaklar. Ebedilik mi? Evet. Kur'an hem cennet hem de cehennemdeki hayat için ebedilik tarifi kullanır, tabiri kullanır. Yıllar önceydi, bir boş bulunduğumuz zamanmış. Beyyine suresini örnek vererek bir arkadaşım olmaz dedi. Çünkü Allah Beyyine suresinde cennet hayatı için halidine fiha ebeda der. Ama cehennem için halidine fiha diyor. Öyleyse cehennemde hayat ebedi değil, cennette ebedi galiba diye yanıtmaya çalışmıştı. Ama Kur'an'ı o gün bugün okumaya devam ettikçe meğer Kur'an'da cehennem içinde ebeda tabiri halidine'den sonra kullandığını görüyoruz. Ben bir tanesini sana hatırlatayım, sen diğerini kendin bulmaya çalış. Cin suresi 23. ayet. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a isyan ederse, kim peygambere karşı gelirse, فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ Ona cehennem ateşi var, خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Cehennem ateşinin içinde, cehennemin dibinde kalacaktır ebediyen, ebeda, daha bir ebedi kalacaktır. Ayeti Türkçeleştirmeden metin olarak tekrar okuyorum. Zaten bu kelimeler hemen hepsi Türkçe'ye geçmiş kelimeler. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Hemen itiraz ediyor Müslümanlar. Olur mu? İnsan ebedi olur mu? O zaman Allah'a benzemez mi? Eyvah! Bu ne mantık? Bu ne düşünce? Sanki ben insanı ebedidir deyince kendi kendime söylüyorum. Allah diyor ya bana ne? Bu bir. İki, Allah için söyler misin ey bu sözün sahibi? Yani ben insanı ebedidir deyince Allah gibi ebedi mi dedim? Sen bilmiyor musun Allah'ın görür, bilir, duyar, konuşur olduğunu? Peki insanda da var mı bu özellikler? Ama Allah gibi mi? Kim dedi sana bugüne kadar insan duyar, işitir, Allah da öyleyse insan Allah gibi, Allah insan gibidir diyen oldu mu? Olur mu? Kabul ettik mi? Ben öyle söyledim mi? Öyleyse insan ebedidir ama nasıl? İnsanca bir ebedilik. En azından şu bölümü hepimiz biliyoruz. Kolay tarafını söyleyeyim. Allah kendisi ebedi ve ebediliğinde kimseye muhtaç olmadan ebedidir. Ama beni Allah ebedi kıldığı için ebediyim. Birine, Allah'a muhtaç olarak. Başka yönleri de var galiba bu konunun. Ne dersiniz? Azıcık daha girsek mi? Yani Allah Kur'an'da ne dediyse o bana uymuyor, benim önceki bilgilerime uymuyorsa ben hemen es geçip başka yöne mi dalsam? Başka türlü söyleyeyim aynı derdimi. Bakıyorum Müslümanlar, Kur'an'da birilerinin gündeme getirdiği ayetleri kendisi de terennüm etmeye başlıyor da konunun bir başka ayetle de bir başka veçe kazanacağını hiç düşünmüyor sanki. Bir sohbet anında yanımızda bir arkadaş Musa aleyhisselamdan söz etti ve Firavun'un huzurunda Musa, Firavun'un karşısında Musa elinde asası var, değnek bir sopa, attı yılan oldu dedi ve de diğerlerinin sihirbazların yılanlarını yalayıp yuttu. Olmaz dedi ev sahibi dinleyenlerden biri. Olmaz öyle şey. Çünkü biz bunu daha önce de öğrenmiştik. Orada ortaya atılan bilgidir, hakikattir. Ve Hazreti Musa bunu söylemiştir. Bununla onların sihirbazlığı bitmiştir. Değilse attın bir değnek, yılan oldu. Ne oldu ki? Ne kazanacağız biz diye itiraz etmeye başladı. Dedim ki bunu Kur'an ama 3 defa olduğunu anlatıyor. Ve ki Allah bizzat Peygamber Musa Aleyhisselam'a elindeki değneğin şu çoban değneği olduğunu söyletiyor. Söyle ey Musa diyor, nedir elindeki? O da gayet saf ve samimi bir insan olarak diyor ki ya Rab, o benim değneğim. Koyunları otlatmada kullanırım. Yapraklar indiririm belki onunla. Dayanır yürümede kullanırım. Yani herkesin bildiği mantıkta, herkesin anladığı biçimde bir değnek. At onu öyleyse diyor ve yılan oluyor. İşte o. Sonra Firavun'un karşısına ilk gelişte bir daha yılan, sonra bütün sihirbazların, bütün insanların toplandığı neredeyse ortamda bir kere daha yılan oluyor. Ne demeye gelmeli ya? Başka ne demeli ya? Ama Müslüman bunu hiç duymamış ki, önceden de duymamış, sonradan da. Mesela Kur'an'da bir ayeti okuyunca hemen peşinize takılır belki bir Müslüman da, o konuyla ilgili ikinci, üçüncü, beşinci ayetler vardır da onlar hiç aklına gelmemiştir. Öyleyse şöyle bir uyarı yerindedir sanırım. Yarın yakama yapışmayasınız diye. Kur'an'la ilgili mi öğreneceğiniz? O zaman Kur'an'ın tümüne ilişkin olsun. Az bilince tüm kabul etmeyin, az bilince az olduğunu kabul edin. İşte o zaman Allah'ın izniyle Kur'an'ın tümünü tanımaya başlayacaksınız inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.